Investing.com Türkiye podcast serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Günay Caymaz'la beraber kripto para piyasalarını konuşacağız. Kripto para piyasaları 2022'de bildiğimiz gibi çok sert düşüşler yaşadı ve bu düşüşler de sektörün en büyük bazı şirketlerini çok olumsuz etkiledi, iflaslara varan sonuçlara yol açtı. Dilerseniz başlangıç olarak 2022'de neler yaşandı, öne çıkan haberler neydi bu şirketler bazında, bir onlarla başlayalım.
Merhaba Tolga, herkese selamlar. Öncelikle 2022 kripto para piyasaları için önemli bir yıldı. Yani çok karmaşık, trajik olayların yaşandığı bir yıldı. Ki bu sürece kadar, 2021 yılına kadar bir boğa sezonu gördük. Bu boğa sezonunda bildiğiniz gibi Fed Kasım ayında sıkılaştırma politikasına geçmesiyle beraber bir düşüş ivmesi başladı. Yani burada keskin bir ivme vardı fakat piyasalar ilk etapta boğa piyasasının henüz sona ermediği şeklinde yorumlarla devam etti. Ancak Mart ayında Fed'in faiz artırımına başlamasıyla, enflasyon etkisiyle, tabii ki Amerika'daki enflasyon en büyük sebepti, piyasadan düşüşler devam etmeye başladı. Bu düşüşler de yüksek kaldıraçlı girilen pozisyonlarda bir sıkıntı yaratmaya başladı. İlk çeyrek bocalamayla, karar verme aşamasıyla geçtikten sonra Nisan-Mayıs ayları gibi bu sıkıntılar artık baş göstermeye başladı. Bu arada tabii Fed faiz arttırmaya devam etti. Enflasyon da inatçı bir şekilde devam ederken bunlar özellikle kripto piyasasını daha çok etkilemeye başladı. Bir de şu konuya da bir değinmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda kripto para piyasaları makroekonomik verilerle çok fazla korelasyon içinde değildi, bağışık değildi. Fakat boğa piyasası ile birlikte kurumsal şirketlerin piyasaya hakim olması, bildiğin gibi 3 trilyon dolara kadar çıktı kripto para piyasa değeri.
Evet.
Hakim olmasıyla birlikte ne oldu bu sefer? Geleneksel piyasalarla kripto piyasaları birbirine geçmiş durumda oldu fon akışlarından dolayı. Bu da ne oldu? Herkesin gözünün artık Fed'in üzerinde olmasını sağladı kriptoda. Neyse, bunun etkilerinden de devam edersek kriptodaki ilk sıkıntı, ilk en büyük kriz kripto tarihindeki Terra ile beraber yaşandı. Terra bildiğin gibi işte ekosisteminde kripto paralarla, işte algoritmik sabit parası olsun, Luna olsun, sermaye değerine göre ilk 10'da bulunuyordu. Büyük bir ivme yakıldı, hızlı bir şekilde büyüdü. Çok büyük bir iddiası vardı algoritmik parası üzerine özellikle. Yani algoritmik bir sabit kripto para yaratmak, kısaca açıklamak gerekirse kripto ekosistemine dahil olan bir para birimi oluşuyor. Yani baz parası Bitcoin'den ve işte ekosistemin sabit kendi kripto parasından oluşan, açıkçası diğer bir deyişle yani dış dünyadan bağımsız bir sistem oluşturma vardı. Ya bu da belki bazıları için, geleneksel piyasa için bir tehdit olarak da görülmüş olabilir. Tabii ki içeride yapılan çok farklı olaylar da vardı. Fakat buradaki en büyük tehdit kripto sisteminin bağımsız olarak büyümesi olarak görülebilir. Terra'daki en büyük problem bu sistemin sürdürülebilirliği ile alakalıydı. Yani sabit kripto parayla oluşan bir ekosistemin altındaki rezerv parasının sürdürülebilirliği ile alakalıydı. Ve bunun da Mayıs ayı gibi hızlı çıkışlarla çok sağlam olmadığını gördük. Yani böyle bir sistemin henüz hazır olmadığı sinyalleri verildi. Ne oldu bu sefer? Aynı zamanda şöyle bir durum vardı tabii ki. Terra'da çok yüksek faizler, Terra ekosisteminde çok yüksek faizler veriyordu. Bu da ne demek? Dolar bazında %20'leri bulan, yani muazzam bir getiri sunuyordu.
Evet.
Bu sisteme çok fazla miktarda fon girildi. Bu fonların girilmesi sistemi oldukça büyüttü. Rezerv parada yeterli derecede olmayınca bu sefer hızlı çıkışları karşılayamamak durumuna geldi ve bu durum kripto piyasasındaki çöküşü hızlandıran en büyük etkilerden biriydi. Yani bildiğin gibi arkasından birçok şirket iflas etmek durumunda kaldı. Yani Terra'nın çöküşüyle onlarla ticari ilişki içerisinde olan, işte benim aklıma gelen şu anda Celsius, Trierol Capital, Voyager gibi şirketler, bunlar hedge fonu olarak çalışan ve kripto kredi şirketi olarak çalışan şirketlerdi. Teker teker iflas açıklamak, temerrüde düşmek durumunda kaldılar.
Bunlar aynı zamanda birbirlerinin platformlarında çok ilişkili şirketler olduğu için, yani birinde yaşanan bir problem diğerlerini de mecburen
Evet.
böyle etkilemek durumunda kalıyor, değil mi?
Yani tamamen birbirle ticari ilişki içerisinde. Neden? Çünkü çok yüksek faizlerde para kazandırma imkanı sağlayan bir ortam var. Bütün topladığı müşteri fonlarını burada değerlendiriyorlar. Bu sistemde birden çökünce hepsi nasıl derler, teminatsız kaldıkları için birdenbire zincirleme bir şekilde çökmek zorunda kaldılar. Tabii bunların elindeki fonlar da kendi müşterilerinin, işte şirketlerin, kurumsalların fonları olduğu için yani zincirleme bir etki yaratarak piyasayı çok daha zor duruma düşürdüler. Zaten dışarıda makroekonomik sorunlar da devam ediyordu. Bununla beraber bir de kripto piyasasında şirketlerin çöküş yaşaması ortamı
Belki
daha
de
da kötü duruma düşürdü.
şunu da söyleyebiliriz. Fed faizleri arttırmaya başladığında ve dolar daha değerli hale geldikçe yatırımcıların ilk çıkış yaptıkları genelde yatırımlar en riskli yatırım grupları oluyor, değil mi? Yani bu da ilk
Tabii.
başta tabii ki kripto paralar, oynaklığı en yüksek kripto paralar anlamına geliyor. Ve bu süreçte belki de bu şirketler kripto paralardan bu tarz bir hızlı çıkışı önlemek için, yani sürdürülebilir olmasa da geçici bir süreliğine insanları, yatırımcıları yine de sistemin içinde tutmak için böyle bu tarz yüksek getiriler sunan ürünler hazırlamaya başladılar. Ama tabii bunlar da bir noktada
Tabii fon çekmek
sürdürülemedi.
için yani sürdürülemez duruma geldi. Fon çekmek için yüksek faizler önermek zorunda kaldılar. Belli bir taban, belli bir altyapı oluşturmaya çalışıyordu. Buradaki en büyük eksiklik de tabii ki herkesin bildiği gibi düzenleme eksikliğiydi. Yani çok başı boş kalan bir sektörde bu tür sorunların yaşanması sürpriz olarak karşılanmaz. Ama tabii her şey yolunda giderken, bütün varlıklar yükselirken kimse bundan şikayet etmiyordu. Yani yüksek getiri gerçekten de veriyor, alıyorlar. Fakat tabii ilk girenler buradan çok güzel karlar elde ederken sistemin yani belki de dışarıdan müdahaleyle bir operasyon da olabilir. Tabii net bir şey söyleyemeyiz bununla ilgili. Aniden para çıkışlarının olması yani ne kadar dayanıksız olduğunu gösterdi.
Düzenleme konusunda hala sektörde düzenlemeye dair bir açık var. Ancak burada geçmişte de bu tarz borsaların şey ürünleri sunduğunu gördük. Mevcut kripto para sahiplerinin kendi kripto paralarını diğer kullanıcılara kredi olarak vermeleri ve bunun sayesinde bir faizle getiri elde etmeleri programları yaratılmıştı. Ama bunu ilk Coinbase bunu yapma programını açıkladı. Ama sonra SEC'ten buna bir red geldi. 2021'deydi sanırım. SEC Coinbase'in bu hareketine izin vermedi. Dedi ki bu hani bir menkul kıymet olur ve menkul kıymetler yasalarına göre düzenlenmesi gerekir. Coinbase bunu iptal etti. BlockFi'de aynı durum yaşanmıştı ve SEC hatta 100 milyon dolarlık bir cezadan sonra bu ürünlerin kaldırılmasını istemişti. Şimdi aynısını birazdan daha detaylı değineceğimiz Gemini Earn Lending programında, kredi programında gördük. Böyle bir programda yine yatırımcılar mevcut kripto para varlıklarını diğer yatırımcılara kredi olarak sunma imkanına sahipti. Şimdi bu programda yaşanan sorunlar nedeniyle işte Gemini'de bu program sona erdirildi. Şimdi Gemini Genesis davaları var. Birazdan değineceğiz. SEC ya da diğer düzenleme şirketleri henüz kripto paralara menkul kıymet olarak bakmasa da, bu kapsama almasa da, kripto
Ama
paraları
almak istiyor.
kullanarak
Yani
kredi
asıl amaçları
ürünleri
bu.
yaratılmasını direkt menkul kıymet olarak değerlendiriyor.
O konuda da yaptırımlarını uyguluyor. Düzenlemeleri yaptırım şeklinde ön plana çıkıyorlar. Henüz herhangi bir düzenleme falan getirilmedi bunlarla ilgili. Coinbase'in olayında da dolar bazında sanal olarak daha yüksek faiz verme. Bu da doların hakimiyetine bir tehdit olarak da görülmüş olabilir. Bu konuda Coinbase'e izin verilmedi. Ama ardından Gemini aynı programla belki daha düşük, daha küçük ölçekli bir platform olduğu için yani bu işi yapmasına izin verildi. Belki de burada yani dene ve gör politikasını uygulamak istediler. Yani bakalım bir şirkete izin verelim. Bakalım bu program nasıl işleyecek. Ona göre nasılsa biz müdahalemizi yapar, gerekirse yaptırımımızı yapar, müdahale ederiz dedi ki zaten işin sonunda da bu oldu.
Şimdi kronolojiden biraz gidelim. Bu daha önce bahsettiğimiz şirketlerin iflas ya da işte ödeme sorunu yaşadığı dönemlerde kurtarıcı olarak en büyük, yani iflasından önce dünyanın en büyük ikinci borsası olan, kripto para borsası olan FTX
Hızla
bir
yükselen bir
kurtarıcı
borsa
olarak
FTX geldi.
onları kurtarıyordu ya da onlara bir destek çıkıyordu. Şimdi nihai olarak sırada FTX'e geldi ve FTX'in İflası gerçekten en böyle dikkat çeken, hem piyasalarda haberlerde en çok yer alan ve içinde yaşananlar dolayısıyla böyle ilgi de çeken bir süreçti. Hala da devam ediyor. İsterseniz sırayla neden FTX'in sonunun geldiğini özet olarak geçelim. İlk başta
Tamam.
hatırlatmak gerekirse FTX'in ve yan kuruluşu ortak şirketi Alameda'nın bilançoları sızdırılmıştı.
Evet.
Coindesk'teydi galiba. Coindesk'te
Evet, Coindesk üzerinden sızdırıldı.
o da Digital Currency Group'un haber sitesi aslında yani.
Evet, onun bir medya organı. Şimdi FTX bildiğin gibi 2021-2020'de hızla yükseldi. Birden Binance'ten sonra ikinci en büyük borsa konumuna geldi. Küresel anlamda da ciddi şekilde büyüdü. Aynı zamanda bu Terra ile başlayan çöküş aşamasında diğer şirketler için de senin de az önce bahsettiğin gibi kurtarıcı rolünü üstlendi. Yani yaptığımız haberlerde her hafta FTX'in şu şirketi satın alacağı, bu şirkete fon sağlayacağı haberlerini duyduk. Bu şekilde güçlü bir bilanço olduğunu bütün kamuoyuna gösterdi. Güçlü şekilde ilerlediğini, hep bu şekilde deklarasyonda bulundular. Aynı zamanda bu çöküş öncesinde de Sam Bankman-Fried'ın açıklamaları vardı. Yani sabit bir kripto para oluşturma, Visa ile bir ortaklık anlaşması gibi büyüme planlarından bahsediyordu. Daha çökmeden bir hafta önce. Ancak birden bir pazar günü Coindesk'ten bir haber ortaya çıktı. Burada da bir FTX ve Alameda'nın bilançolarının sızdırıldığına yönelik bir haberdi. İlkten ortalık bir karıştı tabii. Ne oluyor, ne bitiyor kimse farkına varmadı. Ardından işte Binance'in CEO'su hızlı şekilde devreye girdi. Bu bilanço sızıntılarında da tabii varlıklar kısmında yükümlülüklerin büyük oranda FTT ile desteklendi. FTX'in yerel varlığı FTT ile desteklendiği görülmesi büyük bir panik ortamı oluşturdu yatırımcılar arasında. Çünkü FTT direkt FTX'e bağlı her an likiditesini kaybedebilecek bir varlıktı. Bundan dolayı bilançonun çok zararlı görüldü. JZ de buna direkt müdahale ederek elindeki FTT'leri satacağına dair bir açıklama yapma zaten krizi büyüten adım oldu.
Burada bir detaya da dikkat çekelim. Binance CEO'su CZ'nin açıklamalarından sonra hatta orada Luna'dan ders alıp hani bu sefer aynı hatayı yapmayacağız ve
Evet.
mevcut gelen bilgiler ışığında FTT'deki onların da ciddi bir pozisyonu vardı. Bunlar çekilme kararı aldığını söylemişti. Orada da bu tweet'in altına cevap olarak o dönemde Alameda'nın CEO'su olan Caroline Ellison onun altına bir cevap yazarak dedi ki eğer piyasayı FTT'deki piyasayı bozmak istemiyorsanız, likiditedeki akışı bozmak istemiyorsanız biz dedi 22 dolardan bütün FTT'nizi
Almaya
almaya
razıyız dedi.
hazırız. Yani bu
İşte o
aslında
yaptığı hamle, işte ondan da bahsedecektim. O yaptığı hamle aslında çöküşün ilk başlangıcı oldu. Yani çöküşün başladığı yer olarak bu noktayı görebiliriz. Çünkü orada Ellison bir fiyat verdi. 22 doların altında biz artık sıkıntı yaşamaya başlarız demek istedi.
O tehlikeyi aslında yaratan bir noktada bir tweet oldu. Belki onu önlemek için yazdı ama orada bir
Ama o panikte işte FTT'nin ana destek noktasını ilan etmiş oldu. Ardından süreç 2-3 gün içerisinde çok hızlı ilerledi. İşte Sam Bankman'la CZ arasında Twitter'dan da takip ettiğimiz işte olaylar yaşandı. Hata yaptığını anladığını, yardım istedi açık bir dille. CZ ilk tepkisinde yardım edeceğini söyleyip piyasaları biraz rahatlattı. Ama bu rahatlama bir gün bile sürmedi. Ardından hızlı şekilde bilançolar detaylı şekilde kontrol edildi Binance yetkilileri tarafından. Yani bütün ticari sırlarını görmüş oldu bu şekilde Binance, FTX'in. Bütün bilançosu detaylı şekilde incelendi. Ve ardından da yani kimlerini tahmin ettiği gibi şirketi satın almaktan vazgeçti. Buna gerekçe olarak da FTX'in yaşadığı sorunların çok daha büyük olduğunu söyledi. Bu şekilde bu olaydan sonra da zaten hızlı para çıkışlarıyla beraber FTX bunları karşılayamaz duruma geldi ve bir hafta içerisinde iflas açıklamak zorunda kaldı.
Yatırımcıların borsadaki paralarını hani çekmelerini durdurdular
Askıya
withdrawal'ları
aldı.
ve bildiğiniz gibi FTX Bahamalar merkezli bir borsaydı.
Evet, Bahamalar merkezli.
Orada da bu para çekişlerinin durdurulmasından sonra çok ilginç haberler geldi. Öncelikle işte Bahamalardaki yasalara göre Bahamalarda ikametgah orada bulunan kullanıcıların paralarını çekmelerine öncelik verilecek tarzı haberler geldi ve bu sefer herkes ikametgahlarını bir şekilde Bahamalara aldırmaya çalıştı ya da belli bir komisyon vererek Bahamalarda yaşayan insanların kendileri adına o paraları çektiğine dair böyle ilginç haberler geldi. Evet. Ardından da ilginç bir hack olayı gündeme geldi.
Yani tabii o da çok yani şüpheli bir hack
para
olayıydı.
Çıkışı yaşandı ve buna dediler ki işte evet bir siber bir saldırı oldu. Ama artık bunun tabii içinde yaşananları bilemiyoruz. Belki
Tabii
ileride
onları
detayları
göremiyoruz.
açıklanır dava
Şu an
süresinde.
onunla ilgili de bir ayrı bir soruşturma devam ediyor ama yani o çok da şüpheli bir hack olayı olarak kayıtlara geçmiş oldu. Ardından Bahamalarda süreç devam edince işte Bankman-Fried'in tutuklandığını gördük. Hızlı bir şekilde Amerika'ya iadesi gerçekleşti. Daha sonra 250 milyon dolarlık bir kefaletle beraber ev hapsine geçti. Geçtiğimiz günlerde zaten ilk dava görüldü. Dava süreci de Ekim ayına ertelendi. Yani bu şekilde bir FTX olayı içeride soruşturmalar devam ederken aslında bir üstü hafiften örtüldü diyebiliriz. Fakat etkileri devam ediyor tabii ki. Şimdi Ekim ayına kadar yeni bir dava görülmeyecek. Fakat konuşmalar devam ediyor. Hatta geçen gün dündü sanırım. FTX'in yeni CEO'su borsayı tekrardan hayata geçirebilecekleri şekli bir açıklama yaptı. Tabii nasıl bir güven ortamı sanılır? İçeride o kadar alacaktı varken borsa yeniden nasıl faaliyete geçer? Yeni bir şirket üzerinden mi devam edilir? Tabii bunlar da çok gerçekçi görünmüyor ama bu şekilde açıklamalarla beraber ilginç bir şekilde FTX'in yerel varlığı FTT hızlı bir yükseliş görüyor.
Özellikle bu haberden sonra bir anda bir %30'un üzerinde bir sıçrama yaptı.
Evet, yani tamamen spekülatif hareketler. Yani geçen hafta mesela %136 oranında bir değer kazandı. Yani şu an borsası çalışmıyor. Herhangi bir desteği yok, bağlılığı yok. Fakat işte spekülatif hareketler kripto piyasasında çok sık rastlanıyor. Şu anda da FTT ile ilgili öyle bir süreçten geçiliyor.
FTX'in iflası aynı zamanda diğer borsalarda da rezervlerin ne kadar güçlü olduğuna dair herkeste bir şüpheler, bir korkular yarattı.
Tabii şimdi yatırımcı merkezi borsalardan korkmaya başladı. Sonuç itibariyle yani kripto piyasasının en büyük ikinci borsa bir hafta içerisinde çöktü. Bu da diğer borsalarda gerçekten bu paralar var mı konusunda soru işaretlerine yol açtı. Bunun üzerine ne oldu? Direkt Binance atağa kalkarak rezerv kanıtını ortaya attı. Onu diğer borsalar takip etti. Yani rezerv kanıtıyla işte borsamda bu kadar para olduğunu beyan ediyorum. Açık cüzdan adreslerini de gösteriyor. O şekilde beyanlarda bulunur. Hatta bunu denetim şirketleri aracılığıyla yaparak güven kazanmaya çalıştılar. Ama orada da şöyle SEC yeniden devreye girdi. Borsaların taahhütlerine çok fazla güvenilmemesi gerektiği konusunda bir öneride bulundu. Ve aynı zamanda kripto borsayla çalışan denetim şirketlerinde denetleyeceklerini, gözleri üzerinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine hızlı bir şekilde denetim şirketleri kripto şirketleriyle çalışmaktan vazgeçti. Yani bu da yatırımcı tarafında bir soru işaretine yol açtı. Gerçekten iyi denetlenmiyor mu? Bu söylenen rakamlar gerçek değil mi diye. Orada da ufak çaplı bir kriz yaşandı.
Evet,
Tabii
yani
bunlar yaşanırken piyasadaki olumsuzluklar satış baskısını da beraberinde getirmeye devam ediyor.
borsalara dair, genel olarak kripto piyasasına dair, özellikle sizin de dediğiniz gibi merkezi borsalara dair ciddi bir güven problemi oluştu ve şimdi bu borsalar yani yatırımcı güvenini yeniden kazanmak ve ikinci bir FTX vakasının onlarda da kendilerinde de yaşanmayacağını kanıtlamak için çeşitli yollara başvuruyorlar. Bu rezerv ispatı
Evet.
ilk başta dediğiniz gibi pek işe yaramadı. Şimdi de sanırım Binance'de son dönemde kurumsal yatırımcıların güvenini biraz daha kazanacak bazı hamleler geldi. Değil mi?
Evet, şimdi bu hafta onun bir haberini geçtik. Henüz çok fazla şey piyasaya çıkmadı. Binance'de şöyle bir durum var. Kaldıraçlı iş yapan kurumsal yatırımcıların artık teminatlarını borsa içinde tutmasına gerek kalmadan saklama şirketlerinde göstererek kaldıraçlı işlem yapma ile ilgili bir çalışmaları var. Yani bununla ilgili yani Binance Custody olabilir veya diğer bir kuruluş olabilir. Olumlu bir hamle olarak değerlendirilebilir borsanın batma riskine karşı. Çünkü yani kurumsal yatırımcılar büyük miktarlarda teminatlar koyarak kaldıraçlı işlemlerde bulunuyorlar. Bu da büyük bir hamle olarak borsalara olan güvenin tekrardan kazanılmasının, borsalardaki işlem hacminin daha fazla artması için olumlu bir adım olabilir. Çünkü Binance bunu yaptıktan sonra diğer borsalar da saklama kuruluşlarıyla çalışma isteği gösterebilirler. Bu bağlamda da aslında geçen seneden bu yana geleneksel finans şirketlerinden olsun, işte kripto şirketlerinden olsun saklama hizmeti vermek adına lisans alan birçok şirket gördük. Yani bankalar özellikle şu aralar kripto para saklama hizmeti verme yarışına girmiş durumdalar. Bu da merkezi borsalarla entegre şekilde çalışabilecek bir ortamın oluşmasına neden olabilir önümüzdeki günlerde.
Evet, bakalım bu hamleler hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların sektöre ve merkezi borsalara olan güvenini biraz
Tabii
güçlendirecek mi?
aslında yani bu güveni güçlendirmek için yapılması gereken tek şey herkesin de bildiği gibi bir düzenleme olması. Yani bankalar düzeyinde bir yasanın kripto piyasalarında da olması. Ya bu neden olmuyor? Merkezsiz piyasalar küresel anlamda bir ortak bir payda altında buluşamıyor ülkeler. Bundan dolayı hep sürüncemede giden bir durum var ortada. Şu an mesela kripto piyasası için en büyük pazarlardan biri olan Amerika'da bile henüz bir net bir düzenleme oluşturulabilmiş değil. Şu an ön plana hangisi çıkıyor kurumlardan? Devamlı SEC haberleri yapıyoruz. SEC çıkıyor. SEC'in de uyguladığı politika daha çok yaptırım üzerinden düzenleme şeklinde. Yani şirketler bir şey yapıyor. SEC ona göre değerlendiriyor. İşine gelmediği bir durum olursa, piyasayı tehdit eden bir unsur görürse direkt ceza veriyor. Ama şirket neyi nasıl yapacağını net olarak bilmediği için hep deneme yanılma yoluyla gidiliyor. Bu yüzden güven ortamının oluşması için de yani net bir düzenleme şart. Bunu Avrupa'da da gördük. Avrupa Birliği'nin de kripto para piyasaları yasası ile ilgili bir düzenlemesi var. Detaylı bir düzenlemesi. Yaklaşık 400 sayfayı bulan bir düzenleme. Bunun da işte IMF de daha önce açıkladı. Bu yasanın küresel anlamda kullanılabileceği düşünülüyor. Fakat o yasa da bir türlü onaylanamıyor. Çünkü Avrupa Birliği'ne dahil yaklaşık 27 ülke sanırım bu ülkelerin ana dillerine çevrilmesi gerekiyor yasa taslağının. Bu çevirme işlemi teknik açıdan da sonuçlanmadı. O yüzden önümüzdeki ay bir nihai oylama yapılacak yasa ile ilgili. Bu Nisan'a atıldı. Yani daha da atılmaya devam ediyor. O yasanın yürürlüğe girmesi küresel anlamda bir düzenleme getirebilir piyasalara.
Yani
Ama
bu
bakalım
tarz
göreceğiz.
merkezi çok büyük şirketlerin kripto alanındaki işte belki çoğu zaman riskli pozisyonlarla, riskli hamlelerle kendi yatırımcılarını işte hem kurumsal yatırımcıları hem bireysel yatırımcıları olumsuz etkilemesi, onlara zarara sokması, bu tarz finansal ürünlerde yatırımcıları korumak adına ciddi düzenlemeler ihtiyacını bir yandan ortaya çıkarırken aslında ilk bu boğa sezonunun başta belirttiğimiz boğa sezonunun başlangıcında kripto paraların en önemli reklam özelliklerinden biri düzenlemenin olmaması ve para kuruluşlarının, düzenleyici kuruluşların etkisinden uzak, özgür bir şekilde tamamen özgürlüğü bireysel yatırımcıya ya da bireye tekrar veren, geri kazandıran bir sistem, bir teknoloji olduğunun söylenmesiydi ve çoğu
Tabii
kişi de
sonuçta
başta
yani
istemiyordu böyle bir düzenlemenin gelmesini.
Yani bu sistem insanlara tamam özgürlük kazandırıyor. Yani merkezsiz bir sistem bir mahremiyet sağlıyor. Fakat diğer de yandan da yani kötü niyetli kişiler içinde bir açık kapı bırakıyor. Bunu gördük yani. Şimdi siber saldırılar olsun, suç unsuru olarak kullanılması konusunda olsun kripto para piyasaların devamlı olarak gündemde olduğunu gördük. Fakat şöyle de bir durum var. Sistem bu konulara açık kapı bırakıyor. Ancak blockchain sistemi bildiğiniz gibi tamamen şeffaf bir sistem. Paranın daha hızlı kontrol edilebildiği, bütün işlemlerin izlenebildiği bir sistem. Bunu mesela nakitte yapamazsınız. Yani nakit sisteminden çok daha güvenli bir sistem olarak bir denetleme gelmesi yatırımcılar açısından çok daha elverişli olacaktır.
Çünkü FTX'ten etkilenmeseniz bile dünyanın en büyük ikinci borsasındaydı ama sizin orada hiçbir pozisyonunuz ya da bir hesabınız olmasa bile bu kadar büyük isimlerin birbirlerinin çok içinde olması, yani FTX'teki yaşanan iflasın, oradaki çöküşün diğer bütün kripto para sistemine yansıması anlamına
Tabii
geliyor. Diğer şirketlere
bütün ekosisteme
yansıması anlamına
yansıyor.
geliyor. Şimdi de FTX'in çöküşünde birçok büyük kalan şirket çok olumsuz etkilendi. Bunun en son
Evet.
örneği şimdi Genesis ve Gemini'de görüyoruz.
Evet, en son Gemini ile başladı. Pardon, Genesis'te başladı bu olay. Yaklaşık 2 aydır Genesis yüzdürülmeye çalışılıyor. Yani likidite krizini aşamadı, fon bulmaya çalıştı, bulamadı. Bu da büyük bir kredi şirketi olarak kurumsal şirketlere fon sağlayan bir kuruluştu. Bugün en sonunda iflas açıklamak zorunda kaldılar ki 2 aydır iflas başvurusunda bulunmamak için mücadele ediyorlardı. Şimdi Genesis'in de buradaki en büyük müşterilerinden biri Earn programını kullanan Gemini'ydi. Gemini Earn programı sayesinde fonları Genesis'e aktarıp oradan aldığı faiz müşterilerine dağıtıyordu. Yani yaklaşık bir 900 milyon dolardan bahsediliyor. Geçen ayın rakamıyla tabii şu an daha da artmış olabilir. Bu rakam ne oldu? Genesis'in iflasıyla içeride kalmış oldu. Şu an herkes mağdur durumda. Gemini'nin Earn programını kullanan bütün müşteriler. Genesis'in ardından Gemini'nin de iflas sürecine girip girmeyeceği hala tartışılıyor. Henüz öyle bir şey yok ortada. Ama bu büyük bir meblağ olarak borsayı olumsuz etkileyebilecek bir durum.
SEC aynı zamanda şimdi ikisine de bir dava süreci
Tabii
de var.
şimdi
Dava da açtı.
onu da konuşmamızın başında bahsettiğimiz gibi ikisine de kayıtsız menkul kıymet piyasaya sürmekten dava açtı. Büyük ihtimalle bu davada bir cezayla sonuçlanır. Zaten zor durumda olan şirketlere ağır büyük olarak yansıyacak bu. Bakalım, yani yeni bir olay. Genesis krizi gibi gözüküyor. Piyasaları FTX kadar etkiler mi, etkilemez mi? FTX çünkü çok daha büyük bir olaydı. Bunlar da onun alt yansımaları olarak ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Genesis'in iflasa sürüklenmesi ana şirketi Digital Currency Group'u da büyük bir sıkıntıya soktu. Bunu sıkıntıya sokması demek, aynı zamanda Digital Currency Group'un kripto piyasasında birçok şirketi var. Bunlardan da en büyüğü bildiğin gibi Grayscale. Grayscale'de tuttuğu Bitcoin fonları, piyasanın en büyük Bitcoin fonlarını tutuyor elinde. Şu an Bitcoin fiyatının işte son bir seneki düşüşüyle beraber oldukça iskontolu %50, %60'lara varan bir iskonto oranında işlem görürken büyük sıkıntıya girdi onlar da. Yani olayın buraya sıçraması piyasaları daha da olumsuz etkileyebilir. Fiyat bazında bir olumsuzluk yaratma potansiyeli var bu durumda. Çok değişik de bir olay oldu. Yani FTX olayı CoinDesk'le beraber çıktı. CoinDesk de aynı zamanda Digital Currency Group'un medya organı. Süreç büyüdü ve artık onun satışına kadar geldi. Likidite sağlamak için bu hafta hani CoinDesk'i satabilme ihtimalinden bahsediliyor.
Yani
Yani değişik
CoinDesk'te
bir durum oldu burada.
başlayan bu süreç yine sonunda CoinDesk'e bir
Evet.
şekilde geri döndü.
Bir şekilde yansıdı. Ya burada da bütün şirketlerin nasıl birbirle bağlantılı olduğunu görebiliyoruz kripto piyasasında.
Bütün bunlar yaşanırken işte 2022'ye hem kripto paralardaki düşüşün ardından, gerilemenin ardından bu tarz büyük şirketlerde iflaslar, birbirlerinde olan pozisyonları sebebiyle problem yaşamaları gündemdeyken kripto paraları şimdi bakıyoruz yılbaşından bu yana çok ciddi bir yükseliş hareketi var.
Hiçbir
Yani
şey olmamış gibi birden bir sıçrama gördük.
ya o da
Hemen
çok
Bitcoin
ilginç değil
grafiğine
mi bu
bakalım.
kadar?
Yani ilginç derken yani tabii dediğin gibi bu sorunlar 2022'nin bitmesiyle kapanmadı, bitmedi. Aynı sorunlar 2023 yılında da devroldu. Değişen bir şey yok ortada. Ortada hala bir sürünceme var. Net bir şekilde bir açıklama yapılmadı. Fakat işte 2023'e girer girmez dip seviyelerden gelen bir tepki alımları gördük. Gerçekten de güzel bir tepki alımıydı. Öyle ki yani buradaki yükseliş Bitcoin üzerinde bakarsak işte Kasım ayında FTX'in çöküşüyle beraber kaybedilen miktar geri alınmıştır. Kayıplar telafi edildi burada. Yani yaklaşık 2 aylık bir yatay süreçten sonra ilginç bir şekilde Ocak ayıyla girmesiyle beraber hızlı bir yükseliş gördük. Mesela ilk haftada yükselişin belirtileri vardı fakat daha direnç seviyeleri geçilmemişti. Yani gene bir yatay bantta bir hareket olarak tespit edildi. O şekilde yorumlandı. Ancak ikinci haftayla beraber ABD TÜFE verisinde yani aylık olarak bir düşüş yaşandı. Bu olumlu bir katkı sağlamış olabilir. Çünkü ikinci haftada günlük olarak %5 oranlarında ortalama bir hızlı yükselişler gördük. İyi bir destek geldi buradan. Ve nihayetinde Bitcoin yeniden 20 bin dolar psikolojik seviyesinin üzerine çıktı. 20 bin doları niye bu kadar önemsiyoruz? Bir önceki boğa piyasasında 20 bin dolar çok konuşuldu. 2017'de 20 bin dolar Bitcoin'in artık bir mihenk taşı gibi duruyordu. O yüzden şimdi de bu fiyat seviyesinin üzerinde kalması önemli gibi gözüküyor. Bu hafta böyle bir yataya bağlamış durumdayız ama olumlu seyir hala kendini koruyor.
Amerika'da enflasyonun düşüş ibareleri vermesiyle birlikte Fed'in agresif faiz artırım politikasını belki daha önce, daha erken yavaşlatabileceği düşünceleri hisselerle beraber tabii ki kripto paralar için de pozitif oluyor bu sıkılaştırma sürecinin. Çünkü
Yani Fed'in faiz ile ilgili, pardon araya girdim, şöyle bir şey geldi. Yapılan son ankette 2,25 bas puanlık artırımdan sonra uzun bir süre faize dokunulmayacağı şeklinde bir anket sonucu var ortada. Ve bu iyimser bir tablo olarak gözükürken diğer yandan işte eyaletlerin merkez bankası, Fed başkanları faiz politikasının devam edeceğine dair şahin görüşlerine devam ediyorlar. Yani o da bir belirsizlik yaratıyor.
bir seneden sonra kripto paralardaki bu ayı piyasasının artık son dönemdeki hareketle son bulup bulmadığını önümüzdeki dönemlerde artık bakıp göreceğiz diyebiliriz.
Tabii ilk çeyreğin bir geçmesi lazım. Önce bir ilk çeyrekte nasıl hareket ediliyor? Nerelerde destek bulunuyor? Onu görmek lazım. Yani şu anki sıçramayla tamamen boğa piyasası başladı denmiyor. Teknik olarak bazı veriler bu sinyallere yaklaşmış durumda. Toparlanma sinyalleri veriyor ama yani dediğin gibi kripto piyasasında rüzgar çok hızlı değişiyor. Yani geçen işte daha Aralık ayına kadar dip seviyeler özellikle altcoin'lerde test edilirken birden o noktadan tepki alımları geldi. Ya bunlar da spekülatif bir yükseliş olarak görülebilir. Bu son 2-3 haftalık, son 2 haftalık yükselişin bir kar realizasyonuna dönüşme ihtimali de yüksektir. Yani çok da net bir şekilde konuşmamak lazım şu an.
Evet. Ama uzun vadede sanırım bu piyasalardaki yani kripto paralardaki daha sağlıklı bir hale gelmesi için buradaki işte şirketlerin belki bilançolarının daha şeffaf bir şekilde yayınlanması, aynı zamanda normalin üzerinde getiriler sunan bu tarz programların daha iyi denetlenmesi ki ileride yatırımcılarına özellikle bireylere bir zarar yaratmamaları açısından sürdürülebilir programların getirilmesi, bunda belki biraz daha uygun düzenlemelerle yapılması sanırım sektörün uzun vadeli sağlığı için gerekli bir adım.
Yani bu sektörle devam edilecekse ki yani devam edilmeyecek gibi bir durum yok ortada. Çünkü blockchain teknolojisini kullanan bir altyapı, yeni bir finansal sistem. Şurada 10-12 yıllık bir geçmişi var. Ya şirket daha önce yani 2018'den önce kripto piyasayla ilgili hep yasaklama kararları konuşuluyordu. Ondan sonra bu boğa piyasası ile beraber artık kriptoları yasaklayacağım diyen ciddi bir ülke yok. Hatta Çin bile artık o yasağından sonra biraz daha gevşeme politikası uygulamaya başladı. Artık herkes düzenleme peşinde. Yani nasıl kontrol ederim? Bu teknoloji nasıl kullanırım? Bildiğim gibi bütün ülkeler aynı zamanda Merkez Bankası dijital para geliştirme projesini de yürütüyorlar. Yani birileri bu teknoloji bir şekilde benimsemek istiyor. Çünkü kullanmak istiyor. Hem maliyeti düşük, hem hızlı, hem de güvenli bir sistem. O yüzden yani piyasaların beraber entegre olması için ki olması gerekiyor. Geleneksel piyasalardan kimse vazgeçemez. Kripto piyasaya entegre olması için düzenlemelerin getirilmesi, kararlı düzenlemelerin getirilmesi, yani kripto dost düzenlemelerin getirilmesi bu süreçte çok önemli. Yani 2023 yılında bununla ilgili önemli adımlar atılabileceğini görebiliriz. Yani net kararların çıkacağını düşünmüyorum ama bu süreçte önemli adımlar atılabilir. Hatta
Evet.
2 gün önce şöyle bir şey olmuştu. Amerika Adalet Bakanlığı'nda bir açıklama yapacağım diye bir duyuruda bulundu.
Evet,
Orada bir
gece
panik havası oluştu.
herkesi heyecanlandıran bir anda bir açıklama geldi.
Evet. Yani açıklamada ondan sonra küçük Rus borsasının el konulması, işte patronun tutuklanması, yasa dışı faaliyetler, kara para aklama gibi bir açıklama diye geldi. Ama piyasaları gerçekten tedirgin etti o açıklama. Ne geleceği konusunda kimse bilmediği için birden acaba yeni düzenlemeler mi geliyor, yeni bir karar mı alınıyor diye beklenti. Bu bakıma yani daha düşük bir durumla sonuçlandı. O da kripto piyasalarını çok fazla etki etmedi. Ufak bir düşüş gördük sadece. Ondan sonra yine bir toparlanma var. O şekilde
Özellikle
devam ediyoruz.
bireysel yatırımcılar, daha küçük yatırımcılar için daha güvenli, insanların birikimlerini çok riskli yerlere yatırmayacağı daha güvenli bir ortamda yatırımların yapılabilmesi için düzenlemeler önümüzdeki yıllar içinde yapılır ve kripto para piyasasının uzun vadede daha iyi benimsenmesini, daha geniş çapta benimsenmesini sağlayacak adımlar da atılır diyelim. Yani 2022'ye kıyasla belki bu yıl daha güzel geçer.
Ya tabii şimdi insanlar parasını yatırmak için güvenli bir ortam arıyorlar sonuçta. Yani kendi birikimleri, kendi tasarrufları. Yani bu riski almak kolay değil. Bilmediğim bir borsada işte FTX'in çöküşünde de hepimiz gördük ki para aniden buharlaşabiliyor. Yani bununla ilgili bir düzenlenmiş bir ortam olması, bir devlet desteğinin arkanda olması önemli bir şey.
Bakalım yaşananları da takip edeceğiz. Hem FTX davasında hem Genesis ve Gemini'nin dava süreçlerinde de diğer borsalara ve diğer şirketlere de nasıl etki edecek? Aynı zamanda bunları da yakından takip edeceğiz. Günay Bey, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu gerçekten.
Ben de çok teşekkür ederim Tolga. Ayrıca tüm dinleyenlere de teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki bölümlerde piyasada yaşananları da gelişmeleri de tekrar ele alacağız. Investing.com Türkiye Podcast'ının 3. bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.